Ayrım 5.
Sayfa 52. Gene de nedense her şey değişmişti. Hafif bir ürkeklik vardı Nesim'de. Rusti'nin karaltısından yana aşağıya doğru yan yan küçük bakışlar fırlatıyor, sanki uyuyan birinin yanında konuşurmuş gibi usulca konuşuyordu. Gölgeli balkona oturup sigaralarımızı yaktığımız sırada hepimize birden bir tutukluk geldi. Dişli çarklar gibi kilitlenmişti sessizlik. Hiç de çözüleceğe benzemiyordu. Çocuk yatıyor. Kendi deyimiyle bu saray çok hoşuna gitmiş. Hele bir müdirlisinin olacağını duymak, mutlu olacağını sanıyorum. Rustin derin derin içini çekip ellerini gözlerinin üzerinden kaldırmaksızın, "Darli değişmediğimizi söylüyor," dedi. Nesim yutkundu. Sanki sözünün kesildiğini hiç duymamış gibi aynı alçak sesle konuşmasını sürdürdü. Sen gelinceye kadar uyumamak istedi ama çok yorgundu. Gölgeli köşede uzanan karaltı bir kez daha araya girip, "Naruz'un küçük sünnet şapkasını dolapta bulmuş, başına giymeye çalışırken gördüm," dedi. Kısa, keskin bir kahkaha çıktı ağzından. Havlar gibi. Nesim'in birden irkilip başını öte yana çevirdiğini gördüm. Nesim alçak sesle, sanki Justin'in son sözleriyle sessizlikte açılan delikleri tıkamak istermiş gibi telaşla, "Uşak sıkıntımız var," dedi. Ali gelip bizi akşam yemeğine çağırdığı zaman yüzünde apaçık bir rahatlama okunuyordu. Şamdanla önümüze düşüp bizi içeriye götürdü Ali. Cenaze alayına benziyorduk. Kırmızı kuşaklı beyaz giysisiyle önden giden, Rustin'in yolunu aydınlatmak için şamdanı yukarı kaldırmış bir uşak. Onun arkasından Rustin yürüyordu, dalgın ve uzak. Ben onu izliyordum. Benim arkamda da Nesim vardı. Böyle tek sıra halinde ışıksız koridorlardan duvarları tozlu halılarla kaplı kalın taban dilmeleri ayaklarımızın altında gıcırdayan yüksek tavanlı odalardan geçtik. Sonunda dar, uzun yemek odasına geldik. Çok eskilerde kalmış bir incelik, belki de Osmanlı inceliği yansıtıyordu. Söz gelişi Abdülhamit'in hiç anımsanmayan kışlık saraylarından birinin bir odası gibi. Bakımsız bir gül bahçesine bakan son derece ince telkari işlemeli pencere kafesleri. Burada aydınlık gölgesiyle mum ışığı kendi kendilerine gıcırdayan eşyalara biçilmiş kaftan gibi uyuyordu. Bu altın yaldızlar, kırmızılar, menekşeler tam aydınlıkta çok çirkin görünürlerdi. Mum ışığındaysa yumuşak bir görkem içindeydiler. Yemek masasına oturduk. Nesim'in çevresine bakışındaki ürkeklik bir kez daha dikkatimi çekti. Belki de doğru sözcük kullanmıyorum. Sanki ani bir patlama, Rustin'in ağzından fırlayıverecek beklenmedik bir azar bekler gibiydi. Böyle bir şeyi yumuşak bir kibarlıkla savuşturmaya, başından savmaya hazırlamıştı kendini. Ama Rustin'in bize aldırdığı yoktu. İlk işi kendine bir kadeh kırmızı şarap doldurmak oldu. Sanki rengini incelemek için kadehi ışığa kaldırdı. Sonra alaylı bir biçimde sırayla ikimize de bayrak gibi kaldırıp indirerek bir dikişte içtikten sonra kadehi masaya bıraktı. Yanaklarına sürdüğü allık yarı uykulu donuk bakışlarıyla hiç uyuşmayan bir yalabıklık veriyordu ona. Hiç takı takmamıştı. Tırnakları yaldızlıydı. Dirseklerini masaya dayayıp çenesini avucuna alarak uzun uzun sert bakışlarla inceledi bizi. Önce birimizi sonra ötekini. Daha sonra içini çekti. Sanki içi dolmuş gibi, "Evet, hepimiz değiştik," dedi. Hemen kocasına dönüp suçlar gibi parmağını uzattı. "O bir gözünü kaybetti." Nesim bile bile duymamazlıktan geldi bunu. Sanki böylesine acı verici bir konudan uzaklaştırmak istermiş gibi masadaki yiyeceklerden uzattı ona. Rustin yeniden içini çekti. "Darli, sen çok daha iyi görünüyorsun. Ama ellerin çatlamış, nasırlanmış. Yanağıma dokunduğunda anladım," dedi. "Odun kesmektendir herhalde." "Evet, anlıyorum. Ama iyi görünüyorsun. Çok iyi." Bir hafta sonra Clea'ya telefon edip, "Aman tanrım, ne kadar kabalaşmış. O eski duyarlılığının izi bile kalmamış. Tam bir köylü olmuş," demiş. Nesim sessizlikte sinirli sinirli öksürüp gözünün üzerindeki kara çatkıyla oynadı. Besbelli, onun sesinin tonundan hoşlanmamış, çevresini saran ağır havadan kuşkulanmış, çünkü alttan alta bir dalga gibi kabaran, Rusti'nin konuşma ve davranış biçimdeki değişmelerin en yenisi olan bir nefretin sıkıntısını duyumsamıştı. Gerçekten de şirretleşmiş miydi Justin? Hasta mıydı? Patavatsız, düşüncesiz de olsa hareketleri kusursuz cömertliğin yeni bulgulanmış görkemiyle dolu olan bir zamanların büyülü esmer kraliçesini gömüldüğü yerden çıkarmak güçtü. Geri döndün demek ha? Diyordu sert sert. Ve bizi karma tıkılmış buldun. Unutulmuş bir hesap defterindeki eski sayılar gibi. Çirkin borçlar darling. Adaletten kaçanlar ha Nesim? Böylesine acımasız sözlere karşılık söyleyecek bir şey yoktu. Arap uşak sakin sakin hizmet ederken yemeğimizi sessizce yedik. Nesim arada sırada zararsız bir konuda bana çabucak bir şeyler söylüyordu. Kısa, tekeceli. Ne yazık ki çevremizdeki sessizliğin süzülüp aktığını, büyük bir depo gibi boşaldığını duyumsuyorduk. Kısa bir süre sonra iskemlelerimize çakılmış yontular gibi orada kala kalacaktık. Tam o sırada uşak gelip içi dolu iki termosla bir yiyecek paketini masaya bıraktı. Demek bu gece dönüyorsun derken Justin'in sesi bir küçümseme ateşiyle yandı. Nesim utangaç utangaç başını sallayıp evet bu gece gene nöbetçiyim dedi. Boğazını temizledikten sonra bana bakarak ekledi. Topu topu haftada 4 gün. Bana yapılacak bir şey çıkıyor. Justin üzerine basa basa alaylı bir biçimde yapacak bir şey dedi. Gözünü ve parmağını kaybetmeye yapacak iş diyor. Doğruyu söyle canım. Bu evden kaçmak için her şeyi yapmaya razıydım. Sonra bana doğru eğilerek benden kaçmak için darling. Öyle olaylar çıkarıyorum ki çıldırtıyorum onu. Kendisi böyle diyor dedi. Bayağılığı çok utandırıcıydı. Güzelce ütülenip katlanmış iş kılığını getirdi uşak. Nesim ayağa kalktı, çarpık bir gülümsemeyle bir özür sözcüğü mırıldandı. Yalnız kaldık. Justin kadehine şarap doldurdu. Kadehi dudaklarına kaldırırken gözünü kırparak "Gerçek ortaya çıkacaktır." demesi şaşırttı beni. "Buraya kapatılalı ne kadar oluyor?" diye sordum. "Bu konuyu açma." "Ama hiç yolu yok mu?" "O bir oranda kaçıp kurtulmayı başardı. Ben başaramadım." "İç darling." Şarabını iç. Hiç konuşmadan içtim. Biraz sonra Nesim gene göründü. Üniformalı, besbelli gece yolculuğuna hazır. Sanki söz birliği etmiş gibi hepimiz ayağa kalktık. Uşak şamdanı alıp bizi yeniden kederli bir yürüyüş alayı halinde balkona götürdü. Bizim yokluğumuzda bir köşeye halılar, divanlar konmuş, sedef kakmalı sehpaların üzerine başka şamdanlar, sigara malzemeleri yerleştirilmişti. Çok durgun, neredeyse sıcakça bir geceydi. Mum ışıkları hiç kımıldamıyor gibiydi. Büyük gölün dışarıdaki karanlıktan gelen sesleri bize çarpıp kırılıyordu. Nesim bize aceleyle "Hoşça kalın," dedi. Geçide giden yolda atının uzaklaşıp giten ayak seslerini dinledik. Justin'e bakmak için başımı çevirdim. Bana bileklerini gösteriyordu, bir surat buruşturmanın içine oyulmuş yüzüyle. Sanki görünmez kelepçelerle bağlıymış gibi bileklerini birbirine yapıştırmıştı. Bu düşsel kelepçeleri uzun süre gösterdikten sonra ellerini kucağına bıraktı. Sonra birden bir yılan çevikliğiyle beni uzanmakta olduğum divana sıçrayıp ayak ucuma oturdu. Bunları yaparken pişmanlık dolu bir sesle "Neden darling? Neden?" demişti. Sanki etkileyici, dokunaklı ses tonlarıyla salt kendi alın yazısını ya da başına gelenleri değil, bütün evrenin işleyiş biçimini sorguluyordu. Bu çabada eski güzelliğinden bir yankı gibi beni alt üst eden bir şeyler haparladı haparlayacaktı. Ama o koku yok mu? Bu kadar yakına gelince üzerine dökülen parfümün kokusu çok keskin, neredeyse mide bulandırıcıydı. Gene de bu sırada bütün tutukluğumuz geçti birden. Sonunda dilimiz çözüldü. Sanki bütün gece içinden kurtulamadığımız uyuşukluk kabarcığı bu patlamayla parçalandı. Neredeyse utku dolu bir sesle "Bambaşka bir ben görüyorsun," dedi. "Ama gene değişiklik sende, imgelemindeki şeyde." Sözcükleri boş bir tabutun üzerine düşen toprak parçaları gibi takırdıyordu. "Nasıl olur da bana karşı hiçbir küskünlük duymazsın? Böylesine bir hainliği böyle kolayca bağışlamak, yo, erkekliğe yakışmaz. Böyle bir vampirden nefret etmemek ha? Doğal değil. Bir sevgili olarak seni iç dünyamın hazineleriyle ağırlayamamanın, evet ağırlayamamanın verdiği utanç duygusunu da anlayamazdın. Gene de aslında seni aldatma hoşuma gidiyordu. Bunu yadsıyamam. Ama aynı zamanda sana yalan dolan lekelenmiş bir aşkın... Ah, gene o sözcük. Zavallı bir hayaletinden başka bir şey verememenin üzüntüsü de vardı. Galiba bu gene kadınların dipsiz kuyuya benzeyen gururlarını ele veriyor. İki dünyanın her iki sözcüğünde en kötüsünü arzulamak. Aşk ve aldatmaca. Ama tuhaf değil mi? Sana sevgi göstermekte özgür olduğum, senin gerçeği bildiğin şu anda kendime karşı daha şiddetli bir küçümsemeden başka bir şey duymuyorum. Kutsal ruha karşı işlenecek en büyük günahın aşka yalan katmak olduğunu bilecek kadar kadınlık var mı bende? Amma da saçma sapan cafcaflı sözler. Çünkü doğası gereği dürüstlüğe izin vermez aşk. Konuşması böylece sürdü gitti. Bana neredeyse hiç aldırdığı yoktu. Benim yaşamımı tartışıyor, kendi türettiği örümcek ağında bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, imgeler yaratıyor, benim gözümün önünde hemen hemen hepsinin başını uçuruyordu. Neyi kanıtlamayı umuyordu acaba? Sonra bir an başını dizime dayayıp, artık sevmek ya da nefret etmekte özgür olduğuma göre sendeki bu yeni soğukkanlılığa yalnızca öfke duymak çok komik bir şey. Bir yerde benden kaçıp kurtuldun. Ama başka ne bekleyebilirdim, dedi. Ne tuhaftır ki doğruydu bu söyledikleri. Onu yaralayabilme, hatta kayıtsızlığımla ona boyun eğdirme gücünü ilk kez kendimde bulmak çok şaşırtıcıydı. Ama her şeye karşın, dedim. Geçmişe karşı hiçbir küskünlük duymadığımda bir gerçek. Tam tersine gönül borcu duyuyorum. Çünkü kendi başına, belki de bayağı, hatta belki de iğrenç olan bir yaşam deneyimi benim için ölçüsüz derecede zenginleştirici oldu. Ters ters, öyleyse şimdi ikimiz de gülüyor olmalıydık, diyerek başını öteki yana çevirdi. Karanlığa bakarak uzun süre oturduk. Sonra o bir sigara yakarak iç konuşmasını bıraktığı yerden sürdürdü. Yok olmuş şeylerin otopsisi. Onlarda ne bulmuş olabilirsin merak ediyorum. Her şeye karşın birbirimizle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Kendi seçtiğimiz yapıntıları çıkartıyoruz birbirimizin karşısına. Bence hepimiz birbirimizi aynı korkunç bilgisizlikle gözlemliyoruz. Çok daha sonraları suçluluk duyduğum anlarda bir gün yeniden yeni bir temele oturtarak birbirimizin sevgilisi olabileceğimizi düşledim. Ne maskaralık. Senin gözüne girdiğimi, yalanımı bağışlattığımı, borcumu ödediğimi düşlerdim. Ama ben senin beş duyunun biçimlediği, kendi türettiğin imgeni daha doğru bir şeye her zaman yeğleyeceğini biliyordum. Ama öyleyse şimdi söyle bakayım, hangimiz daha büyük yalancıyız? Ben seni aldattım, sense kendini. Bir başka zamanda, bir başka bağlamda beni yakıp kül edebilecek olan bu gözlemler, şimdi benim için bambaşka, dirimsel bir önem taşıyordu. Pursevarden bir yerde, önümüzdeki yol ne kadar çetin olursa olsun, önünde sonunda doğruyla uzlaşmak zorundayız, diye yazmıştı. Evet, ama birden doğrunun besleyici bir şey olduğunu bulguluyordum. İnsanı biraz daha kendini anlamaya yaklaştıran bir dalganın soğuk serpintileri. Benim kendi Justinim'in bir göz bağıcının uydurması olduğunu, yanlış yorumlanmış sözlerin, davranışların, hareketlerin hatalı iskeleti üzerine kurulduğunu şimdi anlıyordum. Gerçekten de suç onda değildi. Asıl suç kendine bir imge türetip onunla beslenen benim aşkımdaydı. Dürüst olmama diye bir sorun yoktu. Çünkü imge kendisini türeten aşkın gereklerinin rengini taşıyordu. Tıpkı doktorlar gibi, gafillere kolayca yutturmak için tadı kötü bir ilacın üzerine şekerlerle kaplayan aşıklar. Hayır, başka türlü olamazdı. Bunu iyice anladım. Bir o kadar düşündürücü başka bir şey. Gerek sevenin, gerek sevilenin, gerek gözleyenin birbirlerinin çevresine manyetik bir alan yaydıklarını da anladım. Pursevarden'in dediği gibi, algı sarılışma biçiminde bir şeydir. Sarılışma sırasında zehir içeriye akıtılır. Daha sonra bu kişiler kendi aşklarının özelliklerini çıkarımsarlar, bilinmeyenle çevrili sınırları, çok geniş ışık kırılması olan bu dar alandan bakarak yargılarlar onu. Nitelikleri bakımından sürekli, işleyişi bakımından evrensel bir şeyin genelleştirilmiş kavramına dayandırmaya başlarlar. Hem sanat hem de yaşam için ne değerli bir dersti bu. Bütün yazdıklarımda Rustin'i sırf görüp istemsiz olarak yarattığım imgenin gücünü kanıtlamaktan başka bir şey yapmıyordum. yanlışlık, doğruluk diye bir şey yoktu. Su perisi mi? Tanrıça mı? Vampir mi? Evet, bunların hepsiydi. Hiçbiri değildi. Bütün kadınlar gibi o da bir erkek zihninin düşlemek isteyeceği her şeydi. Erkeği tanımlayalım. Kendi varlığına karşı sürekli olarak fesat çeviren bir ozan. Bütün bu maskeler altında bir terzihanedeki manken gibi ozan tarafından giydirilmeyi, yaşam verilmeyi bekleyen bir başka kadından, her kadından daha başka bir şey yoktu. Bütün bunları anladığım zaman hayatımda ilk kez kadının sonsuz yansıtıcı gücünü dehşetle kavramaya başladım. Elden düşme ışığını tıpkı ay gibi erkek güneşten alışındaki verimli edilgenliği. Böylesine önemli bir bilgiye teşekkür etmez de ne yapardım? Ne önemi vardı yalanların, aldatmacaların, budalalıkların, bu doğruyla karşılaştırıldıkları zaman? Gene de bu yeni bilgi, deyim yerindeyse bir kadın olarak, bende ona daha önce hiç duymadığım kadar hayranlık uyandırırken, burada ortaya çıkan yeni öğeyi nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Rusty'nin kişiliğine, kişilik özelliklerine karşı bir tiksinti kokusu. O koku. Keskinliğinden kusacak gibiydim. Dizime dayanmış esmer başının dokunuşu içimde hafif bir tiksinti duygusu uyandırıyordu. Yakamı bırakmayan bu yeni, açıklanmaz duygunun ne olduğunu anlamak için neredeyse onu yeniden kucaklayacaktım. Acaba imgenin niteliklerini bir daha geri gelmemecesine değiştiren, bir zamanlar istenir olanı şimdi tiksinti uyandırıcı duruma getiren birkaç bilgi kırıntısı, zihnin kum saatine kumun akışı gibi akan olgular olabilir miydi? Evet, aynı süreç, aynı aşk süreci dedim kendi kendime. Bu doğruyla asit banyosu yapmanın yol açtığı acımasız değişimdi. Pursevarden olsaydı herhalde böyle derdi. Gene de belleğin mahkumları gibi karanlık balkonda birlikte oturduk. Gene de konuşmayı sürdürdük. Gene de hiç değişmeden kaldı. Benliklerin bu yeni eğilimleri, yeni zihin olgularının karşıtlığı. Sonunda eline bir fener ve bir kadife pelerin aldı. Gelgitsiz gecede bir süre yürüdük. Dalları adaklarla dolu nupk ağacına geldik. Nesim'in kardeşi burada ölü bulunmuştu. Müslümanların cennetini çepçevre çit gibi saran ağaçların nupk olduğunu anımsatarak ağacı aydınlatmak için feneri yukarı kaldırdı. Maruz'a gelince, onun ölümü Nesim'i çok üzüyor. Çünkü herkes bunu Nesim'in yaptırdığını söylüyor. Kıptiler böyle söylüyor. Bu olay onun için bir aile laneti durumuna geldi. Annesi hasta ama asla buraya dönmeyecek, böyle söylüyor. Nesim de dönmesini istemiyor. Ondan söz ettiğim zaman öfkeden buz gibi oluyor. Annesinin ölmesi için dua ettiğini söylüyor. Sonuç olarak ikimiz buraya tıkılıp kaldık. Bütün gece oturup okuyorum. Ne biliyor musun? Annesinin burada bıraktığı koca bir deste aşk mektubunu. Montolivin aşk mektupları. Kafamı karıştıran bir yığın şey, karanlıkta kalmış köşeler. Feneri kaldırıp gözlerim içine daha yakından baktı. Ama bu mutsuzluk yalnızca can sıkıntısı değil, bunalım. Dünyayı yutma isteği de var. Son zamanlarda ilaçlarla denemeler yapmaktayım, uyku verenleriyle. Böylece toz kokulu, büyük, hışırtılı eve döndük. Bir gün buradan kurtulup İsviçre'ye gideceğimizi söylüyor. Hiç değilse orada hala parası var. Ama ne zaman? Ne zaman? Şimdi de bu savaş. Pursevarden bendeki suçluluk duygusunun dumura uğradığını söylerdi. Kısacası artık hiçbir şeye karar verecek gücüm yok. Sanki iradem kalmadı. Ama geçer. Sonra birden elimi oburca yakalayıp, ama Tanrı'ya şükür sen buradasın. Konuşmak bile öyle büyük bir soğula gement ki, acının dinmesi, yatışma, teselli ki, haftalarca tek söz konuşmadığımız oluyor, dedi. Mum ışıklarının yanındaki kasabada divanlara oturmuştuk gene. Gümüş uçlu bir sigara yaktı. Monoloğunu sürdürürken kısa, kararlı soluklarla sigarasının geceye yayılan bir ırmak gibi karanlıkta kıvrıla kıvrıla uzaklaşan dumanını tüttürdü. Filistin'de her şey başarısızlığa uğrayınca, bütün silahlar bulunup hepsine el konulunca Yahudiler Nesim'e saldırdılar. Onu ihanetle suçladılar. Montolivin arkadaşı olduğu için. Bize düşman olan Yahudilerle Memli'nin arasında kaldık. Her iki tarafla da aramız bozuldu. Yahudiler beni kovdular. Clea ile buluştuğum zaman olmuştu bunlar. Haber almak için yanıp tutuşuyordum ama ona güvenemiyordum. Sonra Nesin beni almak için sınıra geldi. Aklını kaçırmış bir kadınla karşılaştı. Umutsuzdum. Tasarılarımızın başarısızlığa uğraması yüzünden böyle olduğumu sandı. Öyleydi. Kuşkusuz öyleydi. Ama daha başka, daha köklü bir nedeni vardı. Birlikte fesat hazırlarken, yaptığımız iş, işin tehlikeleri, bizi birbirimize bağlarken gerçekten ona tutku duyabiliyordum. Ama ev hapsinde olunca, zamanımı onunla birlikte, onunla arkadaşlık ederek geçirmek zorunda kalınca, sıkıntıdan patlayacağımı biliyordum. Kendi isteği olmadan peçe takmaya zorlanmış bir kadın gibi gözyaşı döküyor, sızlanıyordum. Ama sen bunu anlamazsın, bir kuzeyli olarak. Nereden bileceksin? Bir adamı bütün yüreğinle sevebilmek ama yalnızca tek bir durumda deyim yerindeyse. Biliyor musun, eylemsiz kaldığı zaman Nesin bir hiç, tatsız tutsuz bir adam. Kendi kendisiyle hiçbir noktada buluşmuyor. Sonra bir kadının ilgisini çekecek, ona avucuna alacak gerçek bir benliği de yok. Kısacası tam bir ülke adamı. Yazgı duygusu içini kemirdiği zaman gerçekten göz kamaştırıcı oluyor. Beni bir oyuncu olarak büyülemişti. Kendimi açıkça görmemi sağladı. Ama bir hapishane arkadaşı olarak hem de yenik, can sıkıntısına, baş ağrısına, intihar gibi bayağı düşüncelere fazla eğilim gösteriyor. İşte bu yüzden zaman zaman tırnaklarımı etmine geçiriyorum. Peki ya Pursevarden? Ah Pursevarden, o da başka bir öykü. Onu ne zaman düşünsem gülümsemeden edemiyorum. O konudaki başarısızlığım çok daha başka. Ona karşı olan duygum, nasıl söylesem, neredeyse bir yasak akraba aşkıydı diyelim istersen. Çok sevilen, yola gelmesi olanaksız bir ağabeye duyulan bir aşk. Onun gizli dünyasına girmek için çok uğraştım. Çok zekiydi ya da çok bencil belki de. Beni güldürerek bana aşık olma tehlikesinden kendini korudu. Ama gene de benim için daha başka türlü yaşama yolları olduğu sezgisini çok kısa sürmüş olsa da bana o kazandırdı. Kuşkusuz o yolları bulmayı becerirsem. Ama oyunbaz bir insandı. Sırtına bir kadını yüklenen sanatçı, kulağında kene olan bir köpeğe benzer. Kene kaşındırır, kan emer ama insanın eli ona yetişemez. Yetişkin biri ister mi böyle bir şey? Derdi. Belki de hiç ulaşılmaz olduğu için son derece sevimliydi. Bunları bilmek güç. Tek bir sözcük, aşk, aynı yaratığın yüzlerce türünü karşılamak zorunda. Irzıma geçilmesi konusuyla beni uzlaştıran da oydu. Anımsıyor musun? Arnauti'nin Moerus'taki saçmalıkları, psikologlar, tek bir gözlemi bana diken gibi baktı. Hiç kuşkusuz hepsi boşuna gitmiştir. Bütün çocukların gider. Hatta belki de kendin davet etmişsindir. Sana verildiğini düşündüğün uydurma bir zararla uzlaşmak için ne çok zaman harcamışsın. Bu uydurma suçu kafanın içinden söküp atmaya çalış. Kendi kendine o şeyin hem zevkli hem de anlamsız olduğunu söylemekten vazgeç. Bütün sinir hastalıkları ısmarlama hastalıklardır, dedi. Böyle birkaç sözün alaylı bir kikirtinin bende başka bir şeylerin yapamadığı etkiyi göstermesi çok tuhaftı. Sanki birden her şey yukarı kalktı, hafifledi, kımıldaşmaya başladı. Sintine'de yer değiştiren yük gibi. Az daha bayılacaktım, midem bulandı. Çok şaşırdım. Daha sonra yavaş yavaş bir boşluk açıldı. Sanki felçli bir ele yeniden duygu yürüyordu.